Herkese merhaba. Mevzu Fener Podcast ile tekrardan karşınızdayız. Bugün Yiğit işi nedeniyle aramızda yok. Atilla abiyle ikimiz birlikte olacağız program boyunca. Atilla abi hoş geldin.
Hoş bulduk adam.
Bayağı bir tansiyon yüksek bir maçı geride bıraktık. İstersen bir hemen Fenerbahçe'nin 11'ini yazı söyleyeyim. Sonra fırçayı vereyim Yiğit'ten. Kalede Altay, defansta Nazım, Tisserand, Sadık, Caner. Orta sahada Ozan, Gustavo. Önlerinde Valencia, Pelkas, Sinan. Forvet'te de Tiam 11 ile çıktık. 2-1 kazandık. Zor bir maçtı. Formda son maçta Başakşehir 3-60 bir Alanya'ya karşı oynadık. Sözü ben hemen ilk başta sana bırakayım abi. İlk 11'i nasıl değerlendiriyorsun? Daha üzerine konuşacak çok şey var. Detaya ineceğim. Ama başta ilk 11'i gördüğünde ne düşündün? Nasıl bir başlangıç gördün?
Biz zaten kapatırken geçen hafta oradan alayım. Sen de beraberliğe razıydın. Çünkü bu üst üste sıkışık fikstürde Alanya isim üzerine gelmişti. Bizim de eksiklerimiz geri dönse de hala o takım olgusu bir türlü kazanarak devam etsek de maç maç idare ediyoruz görüntüsü vardı. Bu maçta da ben aynı şeyi bekliyordum. İlk 11'i görünce de hani geçen haftanın kötülerinden diyeyim Sinan'ın 11'de oluşunu biraz yadırladım. Serdar Aziz'in hala hazır olmadığını düşünüyorum. Stoper'de Serdar Aziz görmeyince böyle içim ürperdi açıkçası. Yani Sinan'ı yine anlayabiliyorum ama Serdar Aziz'i görmeyince böyle bir içim ürpermedi değil. Ama o işte beklemediğimiz Sinan da böyle atıyor. Yani futbol böyle bir şey. Yani geçen haftanın kötüsü demiştir ama yani ilk 11'e bakınca hani Alanya Spor zaten beklediğimiz bir 11'di. Babakar'ın kenarda tercih edilmesi benim adıma iyiydi. Ben Babakar'ı daha 11'de
onu söyleyecektim.
Çıkarabilecek bir oyuncu olarak düşünmüştüm. Yani Alanya'nın 11'i beni şaşırtmadı. Babakar'ın olmaması sevindirdi. Bizde de Serdar Aziz'in olmayışı biraz korkuttu. Sinan Gümüş hamlesini de değerlendiririz ilerleyen vakitte.
Aynen abi ben de sana %100 katılıyorum. Yani Alanya'nın 11'ini gördüğüm an Barreiro'yu forvetlerimi Babakar'ın tek ona baktım. Diğer kısımlar hemen hemen belliydi. Bence Babakar'la başlasalardı biz çok daha zorlanırdık. Özellikle Sadık tarafından fiziksel olarak bizi Babakar çok yıpratabilirdi. Fiziksiz bir forvet olunca Barreiro kontrol etmesi daha kolay oldu bence topu da verdikten sonra. %100 katılıyorum sana ki Babakar girdikten sonra bir penaltı yaptırdı. Birkaç hava topunu da aldı. Yani direkt tehlikeyi yaratan isim oldu. Abi sana şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe işte maça başladı. Görmüşsünüz sen de Twitter'da, sosyal medyada. Çok eleştirildi Fenerbahçe bu maçta. Topu tamamıyla rakibe bırakması üzerine büyük eleştiriler geldi. Ben sana şunu söyleyeyim. Dakika 30'da Fenerbahçe 50, Alanya 110 pas yapmıştı. İlk yarının sonunda toplu oynama yüzdeleri de %30'da %70'ti. Fenerbahçe 1-0 önde girdi devreye. Sen ya bu genel olarak maçı konuşmak gerekirse herhalde en çok üzerinde durmamız gereken nokta burası. Sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin topu tamamıyla rakibe vermesi, bu kadar radikal şekilde geride topu rakibe vererek beklemesini doğru mu buluyorsun? Bir Fenerbahçe'ye bunu yakıştıramadım diyenler tarafında mısın? Çok merak ediyorum düşüncelerini. Ne düşünüyorsun bununla ilgili?
Ya Fenerbahçe gibi bir camia topu rakibe bırakmaz. Topu işte kendi evinde şöyle oynar böyle oynar gibi şeylere kesinlikle katılmıyorum. Ben her zaman söylediğimi tekrar söyleyeyim. Futbol rakiple oynanan bir oyun. Yani mesela karşınızda Gençler Birliği, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir farklı farklı takımlara göre farklı farklı oyun stratejileriniz olması lazımdır. Fenerbahçe topu rakibe bırakmakta haklıydı. Çünkü baştan sona Alanya Spor'un kurduğu ve çok iyi işleyen bir ağ planı var. Geçen hafta bitirirken de söyledik. Alanya Spor'un topu Alanya Spor'a böyle hani zor biraz fazla bırakan takımlar her zaman kazanmış yani. Geçen hatırlıyorsam.
Abi ben sana hemen sana şey söyleyeyim. Hemen araya gireyim ufak. Öyle. Çıkarttım çünkü onların istatistiklerini. Gençler Birliği 2-1 yenmiş Alanyaspor. Toplu oynama 33-67. Göztepe Alanya'yı 1-0 yenmiş. Toplu oynama 35-65. Denizlispor Alanya'yı 1-0 yenmiş. Toplu oynama 20-80. Gaziantep Alanya'yı 3-1 yenmiş. Toplu oynama 24-76. Bugün Fenerbahçe 2-1 kazanmış. Toplu oynama 29-71.
Yani
hani açıklasınlar.
Şimdi eleştirenler şöyle eleştiriyorlar. Fenerbahçe Gençler Birliği mi, Denizli mi, Antep mi? Koskoca Fenerbahçe. Koskoca Fenerbahçe diye bir şey var. 7 senedir şampiyon olamamış. 18 tane oyuncu transfer etmiş. Yeni baştan bir takım kurmuş. Şu takımın yarısı sakatlıktan geri dönmüş. Covid'ler, Covid'ler bir türlü yani Fenerbahçe bir iskelet oluşturamamış. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu oyun Alanya Spor'a karşı, Başakşehir'e karşı, Beşiktaş'a karşı bir nebze şimdi biraz oyun stratejini değiştirip Galatasaray'a karşı kabul edilebilir. Hatta böyle oynanması gerekiyor bence. Çünkü özellikle altını çiziyorum, Başakşehir ne olursa olsun, formsuz da olsalar, Alanya Spor ve Beşiktaş topa sahip olma oyununu çok iyi oynayabilen takımlar. Beşiktaş da buraya girdi. Ama Alanya Spor yani kalecisinden forvetine kadar buna adanmış bir takım. Bunun için kurulmuş bir takım. Yani gördük yani bugün ben şunu söyleyeceğim. Alanya Spor'un iki stoperini bizim iki stoperimizle değiştirelim. Başka hiçbir şey değişmesin. Kim topa sahip oluyor? Kim topa sahip olma oyunu nasıl oynuyor? Yani bu kadar basit. Çünkü topa sahip olma denilen şey, sen üzerindeki forma Fenerbahçe'yle falan alakası yok. A'dan Z'ye takımı kurarken yapacağım bir şey. Fenerbahçe o bölgeye stopere özellikle Tisserand ve Lemos'u belki de bu topa sahip olabilme avantajlarından dolayı aldı. Ama bu sahaya yansımadı. Alanya Spor bunu çok iyi bir şekilde organize edip çok iyi bir şekilde oynuyor. Ama Alanya Spor'un problemi de topa sahip olduğunda topu bırakıp hızlı çıkar rakiplerine karşı bir türlü cevap verememesi. Alanya Spor'un böyle bir zaafı var. Bu zaaftan faydalanmayacak mıyız? Kısaca ben böyle söyleyeyim, sana bırakayım.
Abi aynen, dediklerine %100 katılıyorum. Geçen sene hatırlıyor musun? Fenerbahçe Alanya deplasmanında gittiğimizde fena bir durumda gitmemiştik. Maçı 3-1 Alanya kazanmıştı. Toplu oynama yüzdesine baktım, merak ettim. Alanya 31, Fenerbahçe 69. Ya şimdi bu kadar bunların üstüne gitmemek lazım. Fenerbahçe bugünkü maçın sonunda ayrıca şunu da söyleyelim. Topla rakip ceza sahasında buluşma sayısında Alanya'nın 6 önünde. Gol beklentisinde Alanya'nın önünde. Topa her dokunduğunda pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Sen şöyle hissetmedin mi? Ben açıkçası maçın ilk yarısında şunu hissettim. Top her dakika Alanya'daydı ya. Topu aldığımızdan pozisyona gireceğimizi hissettim. Biz 700 pas yaptığımız birçok maç oynadık. Ben bu kadar pozisyona gireceğimizi hissetmedim mesela.
Tabii canım.
Yani doğru oyunun burada olduğunu ben anlıyorum. Ve stoperler hakkında söylediklerinizden hiç diyecek bir şeyim yok. Yani %100 katılıyorum. Bu kadar kalitesiz. Kalitesiz demeyeyim ama Fenerbahçe'nin oyun gücünü tabii ki de karşılamayacak stoperlerle. Ne kadar güçlü bir oynayabilirsin. O da zaten belli. Domine etmen imkansız bu maçı. Zaten domine etmeye de gerek yok. Futbol rakiple oynanıyor. Sen %100 haklısın. Alanya Spor dışında bu Fenerbahçe hiçbir takıma karşı da böyle oynamayacak. Oynayacak mı? Ya kime karşı biz %29 top? Ne Galatasaray'a karşı, ne Beşiktaş'a karşı. Geri kalan hiçbir takıma karşı böyle bu oynanmayacak. Bu Alanya Spor'un Alanya Spor'a karşı spesifik oynanacak bir oyunda. Ki maçtan sonra ben Erol Hoca'nın açıklamasına da şimdi baktım. Topu %73 rakibe verdik. Bu bizim düşüncemizdi. Sadece biraz önde basmayı planlamıştık. İlk yarının bir noktasında bunu kaçırdık. Onun dışında tam olarak istediğim oyunu oynadım, kazandık dedi. Ben de yani açıkçası Erol Bulut'un imza maçı olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar çok eleştirdik. Sen de eleştirdin. 5 attığımız maçta da eleştirdik. Yenildiğimiz maçta da eleştirdik. Ama bizim yani Erol Bulut'a karşı bir şeyimiz yoktu zaten. Öyle ekstra bir nefretimiz olamaz. Söz konusu değil. Bu maçta da övmesini bileceğim. Ben bugün timeline'da çok Fenerbahçe'den çok rahatsız oldum açıkçası. Çok yani sinirlendim de. Bu oyun oynanacaktı abi bu maç. Yani işte istatistikleri saydım. Alanya her kaybettiği maçı toplu %25 ile rakip oynadığı maçları kaybetmiş. Neyse yani ben Fenerbahçe taraftarının bu büyük takım böyle oynar triplerinden çok rahatsızım. Atletico Madrid şu an La Liga'da farklı lider. Birçok maçını böyle oynuyor. Yani bu oynanabilecek şeyler. Tabii ki Erzurum'a karşı böyle oynarsak eleştiririz. Her maçın kendisi içinde bir hikayesi var. Bu maçın hikayesi yani böyle olmalıydı ve oldu da kazandık yani. Bu kadar basit.
Yani maçın hikayesi aynen yani. Maçın hikayesi zaten hani şey böyle çok olağan dışı bir durum değil yani. Geçen hafta sen de söylemiştin yani rakibe topu bırakıp hızlı çıkmamız lazım. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki sorunu şeydi. Önde baskıyı stoperlere zaten basamıyorsun. Gerçekten yani. Stoper ve kaleci üçgenine baskı kurmak, önlerinde de Siopis yaklaştığı zaman orada bir hani dörtgen diyeceğim. Orada bir dörtlü var. İki bekle kenara açıldığı zaman gerçekten alanı çok iyi yayıyorlar ve topu ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye
3 saniyede kalemde görebilirsin topu öyle bir durumda. Görebiliyorsun aynen. Yani Alanya'ya karşı.
Yani bu çok Bakasetas, Siopis, Barreiro özellikle Efecan'ı çok beğendim yani hiç durmadı ilk yarıda yani ilk yarıda Efecan çok iyiydi yani belki gözükmeyen kahraman gibi ama her top neredeyse oraya yaklaştı yani sağ önde oynuyormuş hikaye yani her yere gitti. Her yerde takımına bir kişi fazla yaptı. Şimdi böyle bir takım, başarılı bir takım Fenerbahçe ne yaptı? İlk yarıda ikinci bölgede daha çok. Yani stoperlerde top Siobis'e geldiği zaman, orta sahaya Bacasetas'a geldiği zaman, Efecan'a geldiği zaman orada baskı kurmaya çalıştı. İlk yarıda da aslında bunda başarılı olduk ama Erol Hoca'nın dediğine son derece katılıyorum. O da gördü. Zaten ikinci yarıya da böyle başlamadı. İkinci yarıda daha kararlı
bir bastık. Biraz daha da bastık. Aynen öyle.
Şunu eleştiriyorum ben. Yani şunu eleştiriyorum derken eksik kalan tarafımız o golden sonraki baskı kararlılığında bir eksiklik vardı. Bir de hücuma çıkışlarda pas hatası sayımız çoktu. Yani ben pas sayısı 75, 110, 115 ona bakmadım. Pas hatasına baktım. %65'ti. Yani %65 çok düşük. Yani orada %80, evet, %82, 85 oralarda kalabilseydik zaten biz ikinci golü bulacaktık.
Aynen öyle. 3 bile yapabilirdik ilk kere. Aynen öyle.
Aynen. Yani pozisyon, yani şimdi ceza sahasında topla buluşma, ceza sahasından şut, bu istatistiklerle zaten öndeyiz. Ama zaten Fenerbahçe'nin takım olamama, yani bu yoğun transfer sirkülasyonundan sonra zaten 3. bölgedeki pas başarısı kötü. Yani Ozan Tufan'ın sağa Valencia'yı bırakmadığı, sola döndüğü pozisyon bizim özetimiz. Evet. İlk yarıdaki evet, eksikliğimiz yani. Bak, orada çalışılmış bir yani orada çalışılmış bir hücum atraksiyonu olmadığından dolayı biz eleştiriyoruz. Ya mesela aynısını Beşiktaş yakalasaydı, bak eminim geçen maçta da gördük, arka direkte Larin topu filelere gönderirdi. Bu yani eksikliğimiz bu. Ama senin dediğin gibi sosyal medyadaki eleştiriler, yani insanlar kendilerini ya dev aynasında, Fenerbahçe'yi dev aynasında görüyor.
Görüyor,
ya
da hala görüyorlar abi. 6 yıldır şampiyon olamıyor.
Rüyalarında yani.
Ya geçen sene Ersun Yanal en çok neden eleştiriyordu? Rakip analizi yapmıyor. Her rakibe karşı aynı oynamaya çalışıyor. Ya, bu eleştiriyi yapıyordu Fenerbahçe taraftarı. Bugün rakibe göre bir oyunla oynayan bir teknik direktörün oluyor. O zaman diyorsun ki Fenerbahçe rakibe göre oynamaz. Yes. Bu kadar çelişki, bu kadar yani bir takımı aşağı çekme psikolojisi de çok yanlış. Ya. Gerçekten çok yanlış. Ya, ben de eleştiren bir insanım. Bak ben de çok sen abi benden daha yumuşak bir insansın hani evet, takıma karşı. Ama ona rağmen bu maçta ben çok sinirlendim. Bu maçta da eleştirecek hiçbir şey yok ortada yani. Bu ayıp. Burada övülecek, alkışlanacak bir şey var. Ben sana söyleyeyim abi. Bu haftaya kadar gördüğüm en doğru, en iyi oyunu oynadı Fenerbahçe. Tartışmıyorum bak bunu ben. O kadar eminim. Biraz oyuncu üzerinden istersen gidelim. Birkaç oyuncuyu soracağım sana. Ne düşünüyorsun? Valencia'nın dönmesi yine bugün ikinci maçındaydı. Biz zaten yokluğunda yani nasıl aradığını söylemiştik. Bir Valencia'ya ayrı bir parantez açmak ister misin? Onun dışında senin dikkatini çeken oyuncular var mı? Benim açıkçası Ozan Tufan dikkatimi çok çekti. Caner Erkin'in hiç hücuma çıkmadan radikal şekilde savunmada kalması dikkatimi çekti. Evet. Senin dikkatini çeken neler vardı başka?
Valencia zaten o penaltıyı gole çevirememesine çok üzüldüm. Çünkü çok hak etmişti. Geçen maçta da golü offside'dan dolayı iptal edilmişti. Yani bu son iki maçta da Valencia golü hak etmişti oynadığı oyunda. O açıdan onun için üzülüyorum. Çünkü hani gol bulmak, geçen hafta da söylemiştim, bir oyuncuyu yani bir tık daha ileriye götürüyor. Moral açısından. Keşke penaltıyı atıp sevinirken görebilseydik onu. Hafif bir sakatlığı oldu. Çok korktum yani orada. Çünkü oyunun senin deyiminle söyleyeyim, oyunun hikayesini başrolüydü. Başrolü oyundan çıkartmak bizden çok şey götürebilirdi. Savunma hattını değerlendirip Caner hücuma, yani çok radikal bir oyun oynadı. Yani Caner'i hiç bu kadar geride kaldığını görmemiştik. Yani savunma hattı dörtlüsünü şöyle bir Nazım, Tisserand, ondan sonra Sadık ve Caner. Yani bu dörtlüden zaten topa sahip olma oyunu çıkmazdı. Yani savunmada özellikle Nazım ve
Nazım'ı beğendin mi abi bugün?
Efendim?
Nazım'ı beğendin mi? Nazım'ı.
Ya Nazım'ı beğeniyorum ama yani hep böyle bazı pozisyonlara uzak kalıyor. Çok basit hatalar yapıyor. Yani geçen hafta onları yine yaptı bu hafta ama yani zorlu bir eşleşmeydi. Karşısında oynuyordu.
Davidson vardı. Mubanje Davidson ikilisi belki yani, de en iyi, yani, ligin en iyi kanadıdır herhalde. Sol kanat olarak tren gibi iki kişi.
Yani atletizmin futbolda ne kadar önemli olduğunu Nazım bize gösteriyor. Bazı hataları var ama atletizmle bunu kapatıyor. İşte o yüzden yani defansif anlamda zaten çok ileriye çıkmamasını hocası söylemiş. O yüzden çok başarılıydı. Yani orayı çok etkisizleştirdi rakibini. Ozan Tufan yani nazar değmesin diyorum gerçekten.
Olağanüstü bir maç çıkarttı abi
COVID,
bence ya.
Covid olduğunda acaba geri dönüşünde bir sıkıntı yaşar mı dedik. Böyle son iki maçta 8 numara nasıl olur? Yani daha iyi gösterilemez herhalde. Birkaç pas tercihinde hata yaptı ama bu performansı da onlara herhalde söylemek ayıp olur yani Ozan Tufan açısından. Her yani her baskıda, her topu kaptığımızda doğru işi yaptı. Gustavo'nun seninle tartışmamıza gelmiştir hatırlıyor musun? Sen stoper olarak oynar ama Alanya maçında bizim onun orta sahadaki direncine çok ihtiyacımız vardı. Gerçekten Alanya Spor orta sahasını yani Bakasetas'ı, Siopis'i devamlı kendi yarı sahasına püskürttü.
Ki bu maçta abi birkaç kez dikkatimi çekti. İleri de koşular attı birkaç defa. Yani daha fazla ön tarafa katkı vermeye çalıştığını dikkatimi çekti bu maç özelinde.
Yani bence o bu oyunu seviyor yani. Topu rakibe bırakma oyununu değil de orta sahada takım halinde yapılan preslerde yani daha baskılı bir oyunu çok seviyor bence. Kaptığı toplarla ileriye gitti, soldan bindirdi, ceza sahası koşuları attı. Yani stoper oynama istemiyorum diye bağırdı yani bu maçta. Sanırım bunları sevdiği için stoper oynamak istemiyor. Bendekiler bu kadar. Senin değerlendirmeni merak ediyorum.
Abi ben şunu söyleyecektim. Maç öncesi yazmıştım Twitter'da. Ozan Gustavo ikilisinin yan yana oynadığı maçların hiçbirini Fenerbahçe kazanamadı bu sene. Öyle bir istatistik vardı. Kazanamamaya geçtim. Bir de kötü futbol da oynuyordu genel olarak. Ama şöyle bir olay vardı. Fenerbahçe Ozan Gustavo ikilisiyle çıktığı maçların tamamında erken gol yedi. Erken yenik duruma düştü. Yani ilk 10-15 dakikada gol yedi. Ya bu ikilinin yan yana oynadığı maçta erken yenik duruma düştüğün an tüm planı çöpe gidiyor zaten. Ya yani olay bence biraz buna bağlıydı ki bugün golü erken biz bulduğumuz için o zaman bu ikilinin ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun. O zaman işte Ozan Gustavo'nun maçı oluyor maç. Çünkü yaratman gerekmiyor. Alanlar geniş oluyor. Daha rahat Ozan alan buluyor. Koşularla pozisyon dediğimiz gibi dakika 40'ta veremediği pas gibi birçok pozisyon bulabiliyor. Benim en çok çekincem erken yenik duruma düşersek bu takımın asla çeviremeyecekti ki hala aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu maçta yenik duruma düşseydik diğer maçlarda yaşadıklarımızın bir benzerini yaşayabilirdik. Topu almakta zorluk çekebilirdik. Ama işte 0-0 oynayıp golü atınca Ozan Gustavo ikilisi çok fark yarattı. Onun dışında ben Sinan Gümüş'le ilgili geçen hafta hatırlıyor musun abi? Demiştim ki belki bana kızarsanız benim zaafım var Sinan Gümüş'e diye. Saçma aynen. Sapan gol atabiliyor. Yani attığı gol tabii ki de bilinçli bir şekilde atmadı ama işte attı. Yani atabiliyor. Benim özel bir şeyim var. Yani hiçbir şekilde iyi bir futbolcu tabii ki de çok daha ilerine Fenerbahçe'de görmek isterim ama bugün bence Sinan iyi de oynadı. Bir gol attı. Ortaları çok tehlikeli oluyor abi. Yani tehlikeli ortalar açıyor. Kasımpaşa maçındaki ortası da çok tehlikeliydi. İlk golden önceki kestiği orta sol ayağıyla sol kanattan.
Bugün bu de birkaç tane paralel bir orta yaptı çizgiden. Evet. Kiye kullanamadı.
Aynen öyle. Yani çok iyi bir ortaydı. Yani ben Sinan'ın performansını da beğendim. Pelkas aslında biraz silikti ki onun nedeni de muhtemelen 29'a 71 toplu oynamanın. Yani Pelkas'ın oyunu oynanmıyordu sahada. Yani zaten top ayağını alamadığında Pelkas'ın çok aşırı bir etki göstermesini bekleyemezdik ilk yarı özelinde aslında. İkinci yarı ama daha farklı bir Fenerbahçe vardı. Biraz daha önde basmaya çalıştık. Biraz daha topa sahip
olmaya çalıştık. İkinci yarıya biraz parantez açalım.
Değil mi? İkinci yarı başka şekilde çıkılırsa. İkinci yarı aslında şöyle oldu. Bizim ilk gol attığımız ana kadar oynanan oyunu oynadık. Yani biz gol atana kadar da aslında buna benzer bir oyun oynuyorduk. Gol attıktan sonra biraz daha topu tamamen bıraktık. Pelkas'ın ama ikinci goldeki klası müthiş bir klas. Yani gerçekten kolay görünen ama oldukça bizim hasret kaldığımız teknik kaliteye sahip bir goldü. Sen ikinci yarıyla ilgili abi neler eklemek istersin? Daha farklı bir Fenerbahçe vardı çünkü.
İkinci yarıda daha böyle özgüvenli ve kararlı bir oyun vardı. Bu Erol Bulut Fenerbahçe'sinde daha önce bir programda da söylemiştim. Yani soyunma odasına gidip geldikten sonra böyle bir yükselme bekliyor insan. Fenerbahçe ilk yarıları sezonun başında özellikle çöpe attığında ben bunu söylemiştim. Yani soyunma odasına gidip yükselip geldiğimize şahit olmadım henüz. Bu maç ama bunu da değiştirdi. Yani Erol Bulut'un takımı kendisine inandırdığını hissettim. Ve ikinci yarıda hocanın söylediklerini daha kararlı bir şekilde yaptık. Bunun da meyvelerini aldık. Daha çok top kaptık. Yani penaltı pozisyonu ve 2-0 arası yani bence kusursuz yani. Şimdi o bölümü topla oynama yüzdesi olarak nasıl değerlendirecekler? Mesela eleştirenler için söylüyorum yani. Fenerbahçe gol diye bağırdı o dakikalarda. Yani defansif hatasından bir penaltı buldu. Penaltı kaçtıktan sonra bozulmadı. Önde
Çok
baskısı çok
değerli,
önemli.
çok değerli, çok değerli.
Yani
Ben
maç
bile bozuldum televizyon karşısında
kapatma
abi. Ben bile
noktasından
düştüm.
geri geldi ve hani diyoruz ya pamuk ipliğine bağlı bir takım filan diye kırılgan bir takımız diye eleştiriyoruz Fenerbahçe'yi ama kırılmadık bu sefer.
Hiç kırılmadık
Yani
abi.
aynı şey ısrarla devam ettik ve onun meyvesi Pelkas'ın golüyle geldi. Yani o sıralarda o dönemde yani fark 3-4 olsa kimse şaşırır mıydı? Yani o zaman
Abi
mesela böyle
%70-80 arası domine ettik Alanya. Alanya nefes
aynen.
alamadı. İnanılmaz bir baskı kurduk. Ben elde ayağa kalktım bir noktada. Çünkü çok hoşuma gitti pres, baskı. Sonra zaten 81 yediğimiz golden sonra 10 dakika Liverpool, Real Madrid, Barcelona kim olursa olsun 2-0'dan sen 80'de öyle saçma bir penaltıyla 2-1'e düşüyorsan 10 dakika in ayağın birbirine girer. Yani bunun Fenerbahçe ile alakası yok.
Ve bu da yani o panik halinde bile aslında iyi pozisyonlar ürettik. Yani
Ürettik
orada
tabii.
o yani ikinci yarıdaki oyunu yani maçın genelinde toplu oynamaya bakıp konuşmak bence çok yani havalı, artistik bir hareket gibi bir şey olur yani. Yani kötü manada söylüyorum bunu. Ama ikinci yarının başı ve oyunun krize girdiği yani penaltıya kadar penaltıdan önce de faul yok bence. Neyse. O oradan sonrası yaşanan panik havası kabul edilebilir bir şey. Orada da Erol Bulut'u gerçekten ben takdir ediyorum. Hani sezon başından beri Anadolu takımı hocası diye eleştirilirken yani eleştirilirken bazı üzerinize böyle bir yaptığı yapıştırılırken Serdar Aziz içeriye atmak o kadar kolay bir şey değildi. Ama onun da
Doğru bir
baş
hareketti abi. Doğruydu ve
bence
tam
çok
olarak Babakar'ın karşısına
aynen.
eşleşmesi gereken bir oyuncuydu o anda yani. Bu net.
Ya bak Batuhan şeyi hatırlıyor musun? İlk yarının sonunda Altay çok kritik bir top çıkarttı.
Tabii. Efecan'ın şutundan.
Yani bir kaleciden ne bekliyorsa Altay'ı da övelim. Yani bir kaleciden ne bekliyorsun abi?
Ona
O
da
işte
parantez açmak lazım.
o anda
Aynen.
Altay yerindeydi. Yani o Altay çok böyle karşı karşıya kalmadı. Bir sektirdiği bir top var. Kornere gitti. Onun dışında hata yapmadı. Yan toplarda yine 50-50. Ama o anda Altay ayaktaydı. O çok hoşuma gitti.
Ha, iyi
Ve
hatırlattın abi. Maçın belki de en tilt anıydı o. 45.
aynen.
dakikada inanılmaz bir top çıkarttı.
Ya o pozisyonda mesela Barreiro'nun arkasında sadık kaldı. Yani önüne bir türlü geçemedi. Ne sağından ne solundan ve yanlış taraftan. Yani Efe'nin geldiği taraftan rakibini karşılaması gerekirken sırtında kaldı. Efe'nin önüne açıldı. Efecan'ın. Yani mesela Babakar oyunda olsaydı, 11'de olsaydı bence bu tarz pozisyonlar bize daha çok
Olacaktı
sağlardı.
abi. Sağdığı sırtını alacaktı. Yokmuş gibi
Aynen.
hareket edecekti.
Babakar oyuna girdikten sonra ikinci yarıda hoca bunu gördü ve orada Sadık'ı çıkartıp Serdar Aziz'i alma hamlesini de yapabilirdi direkt ama daha bence garanti olan daha çok hava toplarında yüksek topların geleceğini hissetti hoca yani öyle biteceği belliydi maçın. Takımı daha uzun tutabilmek için Pelkas'tan vazgeçti. Ben de
Bir
orada
Gustavo'yu da öne attı. O değişikten sonra Gustavo hatırladı. Son 15-16 dakikada kalecinin yani rakip kalecinin önünde ilk baskıyı kuran oyunculardan
evet.
biriydi Hakan'la birlikte. Ona da bir rahatlık sağladı defansı üçlediği için.
Yani bunlar ligimizde ve sosyal medyada ya işte stoperi oyuna attı. Ya
Diyorlar
stoperi
abi.
oyuna
Diyorlar.
attı. Yani stoperi oyuna atabilmek oradaki ya yani o düğümü çözebilmek çok önemli. O yüzden yani maçın oyuncuları arasında ben Erol Bulut'u da yani sen zaten en başta hakkını verdin. Tamamen bir imza maçıydı. Yani son hamlesine kadar her şeyi çok başarılıydı. Yani alkışlıyorum.
Ben de alkışlıyorum abi. Gerçekten son 10 dakika bile önde bastığımız dakikalar oldu. Tabii ki de
Evet.
ister istemez geriye yaslandık son 2-3 dakikada. Pozisyonlar da bulduk. Ama bir takım yani bu Alanya karşı nasıl bir oynaman gerekiyordu? Bunu oynaman gerekiyordu. Abi biz istemez miyiz? Alanya karşında 80'e 20 topla oyna. 30 şut çek. Ya bu bir abi tabii ki de bu istenir de şu anda bu yok yani. Bu olmayacaktı artık bir süre. Böyle bir kimse de olmayacak. Bu pandemi sürecinde hiç olmayacak. Fenerbahçe ile bunun alakası yok. Dünyanın tüm liglerinde şu anda şu süreçte büyük takımlar çok zor anlar yaşıyor içeride dışarıda. Yani artık bitti bu 2000 yılların, 90'lıların, 80'lerin. Sen daha iyi biliyorsun eski dönemleri. Evet. Artık alakası kalmadı o dönemden. Ne ekonomik olarak öyle bir şey kaldı, ne oyun olarak öyle bir şey kaldı. Yani bırakalım bu romantizmleri. Yok forvet çıktı, Pelkas çıktı, Serdar Aziz girdi, utanıyorum. Yani ben gerçekten çok sıkıldım bu bakış açılarından. Çok bana ters, hiç hoşuma gitmiyor. Bugün takımına, benim korkum şu abi, bu tip açıklamalarla hocanın, takımın inancını da şevkini de kırmasından üzülüyorum. Bugün doğru oyunun hakkını umarım veriliyordur içeride. Yani önemli hocanın istediği kişiler tarafından. Çünkü hocanın da mutlu edilmesi de gerekiyor. Bugün hak etti bunu. Kimse işinde mutlu, iyi bir şey yaptığında eleştirildiğinde o işe aynı şekilde bağlanmaz. Ya bugün bu hoca bence çok haksızlık yapıyor Fenerbahçe taraftarının bir kısmı. Ben çok üzüldüm. Yani ben ona çok rahatsız oldum. Umarım hakkı verilir diyorum. Onun dışında söyle abi.
Takım içinde bunun hakkının verildiğini şuradan anladım Batuhan. Hani ikinci yarıya o kararlılıkla çıkmak çok önemli. Çünkü topu tamamen rakibin aldığı 70'e 30 karşı, yani neredeyse 80'e 20 şekilde oynanan oyunda Fenerbahçeli futbolcular buna alışık değil. Ya bu oyun onları biraz, mesela Pelkas'ı ilk yarıda hani dedik ya, silik kaldı. Bu oyundan dolayı. Mutsuzluğa itebilirdi. Ama ikinci yarıda daha inançlı. Yani üstüne koyarak demek ki, yani bu inandırma meselesi. Oyuncular bu plana, bu oyuna inanmıştı ve bunu başarılı bir şekilde uyguladılar. Bu maça özel, bu rakibi özel, bu haftaya özel bir oyundu. Haftaya böyle oynamasına zaten imkan yok Fenerbahçe. Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği şekilde topu, yani şöyle bir istatistik var abi. Bu 10. maç, Fenerbahçe öne geçtiği 10. maçı da kazanıyor.
Önemli, çok önemli bir istatistik yani.
Yani 10'da 10 yapmış bu takım. Demek ki özellikle oyunu 0-0 tutup öne geçtikten sonra topu rakibe bırakmayı ve bunu efektif bir şekilde oynayan bir takım yaratan bir hocam var. Şimdi bu sezonun hikayesi bence bu. Fenerbahçe öne geçmeli. Sen de demin söyledin, Ozan Gustavo ikilisiyle. Şöyle olur. Transferler gelir. Bu sezon biter. Bak, şampiyon olmayı çok istiyorum. Şampiyonluğu da bence en büyük adaylarından biriyiz. Çok kritik bir virajı döndük. Haftaya kazanırsa, yani önümüzdeki maçı da kazanırsak, bu kazanma ritmini de arttırırsak sezon sonunda bence ipi gözleyeceğiz inşallah. Ama bu oyunu, yani temelini, bir şeylerin temelini kurmadan üstüne çatı istiyor insanlar. Yani pastanın üzerindeki çileyi istiyor. Ya bu takım oynayamaz ha. Bu takım bak, savunma dörtlüsünü bir daha sayıyorum. Caner, Sadık, Tisserand, Nazım. Şimdi önlerindeki adamlara geçmedim ve bu dörtlüyle topa sahip zaten olamazsın. Yani kale sahasından oyunu kurup başlatamazsın Alanya Spor gibi. Ben söylüyorum. Alanya Spor iki stoperini, Saberias ve Colter'ı İstanbul'da bıraksınlar. Biz bir dahaki maçı o ikisiyle çıkalım. Hoca kenarda zaten topu uzun oynayın demez. Ama burada bir sıkıntı var yani. Bu yani Serdar Aziz de girdiği zaman böyle oluyor. Yani Serdar Aziz de toplu bu kadar başarılı değil. Serin kanlı değil. Ayrıca bizim mesela kötü gittiğimiz zamanlarda ne eksikliği bizde abi? Valencia'yı, Mun'la aradık. Şimdi Tiam'ın, gollerle morallenen Tiam'ı aradık. Ama bunlar da Valencia, Tiam, bunlar da topa sahip olma oyununu oynayabilecek kenar oyuncuları değil. Şimdi biz oraya yavaş yavaş tuğlaları üst üste koya koya, oraya bir nebze Sosa'yı, geri döndüğünde sol kenara adını unuttum, Perotti'yi monte ettiğimiz zaman zaten Fenerbahçe böyle bir takıma gidecek. İnşallah devre arasında stoperi, yani gerçekten ama bir stoperi, yani stoper o bir isim değil, yani ikili olarak düşün. Geçen hafta anlatmıştım, yani birbirini puzzle'ın tamam, diğer parçasını bulup oraya koyduğumuz zaman bu takım zaten o oyunu oynar. Samatta'yı bugün gördük, ne kadar geride. Hiçbir kontra atakta yetişemedi. Ama iyi niyetiyle orta sahada bastı. Bastıktan sonra Ferdi deli gibi ceza sahasına koşuyor. Caner koşuyor. Mert Arkan topu taşıyordu yanlış anı. Samat da gelemedi orada. Yani. Gelemedi. Hazır değil yani, belli.
Yok abi, hiç değil.
Yani anladın mı? Bunlar parça parça, bunları yerine oturttuğun zaman zaten Alanya Spor oluyorsun. Alanya Spor'un geçen seneden bir futbol aklı vardı. Bunun altyapısını kurmuştu. Onun üstüne gerekli hamleleri yaptı. Yani Beşiktaş'a gönderdiği oyuncuları yerine, mesela Beşiktaş'a sol bekçi mi gönderdi Rıdvan'ın yediği? Bize gol atan. Bize
böyle Ensakala diyorsun.
Ensakala değil mi? Ensakala'nın yerine bugün başka bir oyuncu oynuyor. Niye? Ensakala'nın zaafını gördüler. Onun yerine başka bir oyuncu tercih ettiler. Yani bu bir yol yani. Yani kervan yolda düzülür diyorlar ya, bu kervanın çıktığı bir yol var. Ve bu yolda kervanın eksiklerini gördükçe tamamlıyorsun. Fenerbahçe de böyle. Ama Fenerbahçe sezona hani bambaşka bir şekilde başladı. Sil baştan başladı. Ve zamana ihtiyacımız olduğu olan bu süreçte kötü sakatlıklar, kötü Covid vakaları filan yaşadık. Eğer o sezon başındaki 18 transfer olmasaydı, hani kadronun yoğunluğu bu kadar fazla olmasaydı, bu süreci bence geçen seneki Ersun Yanal'ın dibe vurduğu sezon gibi, yani 7 maçlık mağlubiyete giderdi. Ama bir şekilde kadro kalitesi yükseldiği için biz buradan başarıyla çıktık. Ama bu kadro kalitesini yükseltirken de birbirine beş benzemez oyuncular var. Birbirini tamamlamayan oyuncular var. Bunun artıları var, eksileri var. Artılarını gördük. Eksilerini Alanyaspor'da topu bu kadar bırakabiliyorsun. Alanyaspor gibi olabilmek için devam etmek lazım. Yani puzzle'ın eksik parçalarını görüp tedaviyi ilerleyen zamanla yapmak lazım. Öyle aynen kolay Alanyaspor olunmuyor yani. Fenerbahçe
tabii sosyal medyada
beklentileri karşılayamıyorsa çok özür diliyorum ama böyle
bunu maalesef. Bunu da söyleyeyim abi. Yani 3 hafta önceye gidiyorum. Fenerbahçe Gaziantep'e 3-1 yenildiğinden sonra yenildi ve 6 maçın 4'ünü kaybettiği bir noktadaydı. Ki tam o noktada evet. Galatasaray da ivmesini yukarı çekmiş durumdaydı. Çok önümüzde Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya maçı vardı. Hani biz burada şey diyorduk. 3 haftaya bizim burada cenaze müziğiyle falan açabiliriz programı diyorduk. Yani çok korkunç bir sürece girmek üzereydik. Yani şu an neyden çıktık? Tabii biz şu an çıktığımız şeyin farkında olmamız lazım. Yani 3 maçta 9 puan aldık. Galatasaray o dönemde 3 maçta 4 puan aldı. Beşiktaş'a ayırıyorum. Beşiktaş gerçekten iyi bir futbolla iyi gidiyorlar. Beşiktaş bu kadar böyle bir şey olacağını ben düşünmüyordum. Beşiktaş herhalde en flash noktada ama yani biz şu anda bu 3 maçın 4 puan falan kaybetseydik bir anda Beşiktaş'ın 7-8 puan gerisine düşebilirdik yani. Böyle bir risk vardı ortada. Çok iyi atlatıldı. Çok iyi atlatıldı bu dönem. Maçla ilgili abi başka ne? Sen şimdi şunu soracaktın bir de. Penaltı hakkında ne düşünüyorsun? Babakar'ın penaltısı. Bence çok basit bir penaltıydı. Yani 2-0 diye rahat bir şekilde çaldı. Ben böyle çok net bir şekilde itti zannettim Sadık ama açıkçası tekrarını gördüğümde öyle acayip bir itme falan da görmedim. Ki internette birkaç tane eski maçlardan görüntüler gördüm. Fenerbahçe'nin Antep maçında falan. Yani bunun 2-3 katı. Aynen. Geçen hafta daha buna benzer Sinan'ın pozisyonu var. Falan. Şey yani bak, o kadar da bariz bitme yoktu abi yani. Ben sana onu söyleyeyim.
Geçen hafta şeyin Valencia'nın offside diye iptal edilen golde aynı pozisyonda şey hava topuna çıktığımızda Thiam'ı ittiriyor. Ve 2-51'den Thiam'ın belinde. Maçtan sonra Bein Sports'ta konuştular. Orada hani çok böyle etkili gözükmediğini, oyuncuyu bozmadığını falan şey yaptı. Yani oyuncu topa şey yapıyor ama yani o da bence verilmemeliydi ama bu da verilmemeliydi. Babacar penaltıyı göstermek için tatlılar attı. Benim aklımda kalan pozisyon öncesi offside vardı. Bir saniye gözüktü. Gördün mü onu?
Evet abi çok çabuk. O kaosun içerisinde çok çabuk.
Ekrana geldi ve gitti. Offside gözüküyordu yani.
Biraz ucu ucunaydı. Tam ben de şey çıkartamadım. Çok kalabalıktı orası çünkü. Yani bana çok basit bir penaltı gibi geldi açıkçası yani. Ya, bence ben vermezdim. Bana verirse ben derdim yani. İçim rahat etmedi bu penaltıya. Ya derdim. Bize maçında burada söyledim. Valencia'ya penaltı çok basit bir penaltıydı diye. Yani bunu yine söylerdim. Bence çok basit bir penaltı olurdu. Yani oldu da. Ki maç 1-1 olsa penaltıyı verir miydi? Vermeyecekti. 2-0, 2-1 yaptı. Ama 10 dakika ızdırap çektirdi.
Yani hakemleri ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ama yani bunun Fenerbahçe lehine olan tarafını da aleyhine hep o şeyi yani Thiam'ın oyunda kalması da yani.
İki defa ayağa bastı yani. Kırmızı kart verebilirdi.
3 kere falan bastı yani.
Aynen öyle. Yani verebilirdi. O da kaşındı.
Aynen yani.
Onun dışında bir hakemlik bir şey de yoktu çok fazla. Penaltımız sence kırmızı kart mıydı? Bence biraz sağa doğru attığı için kırmızı karttan ucundan döndü Marafon'a. Abi bence kimse demezdi neden verdin de ben ucunda diyorum.
Batuhan şeyi bilmiyorum. Hani bu hem penaltı hem kırmızı kart olayı var. Evet. Yani o kurala mı sokup vermedi, yoksa bariz gol şansı yani daha ne
abi,
bariz?
Bence barizden vermedi. %100 değil diye vermedi. Yani böyle biraz sağa doğru vurdu ya topu, itti ya Valencia. Daha kalenin dışına doğru gidiyor diye vermedi bence. Ama tamam, ben de hakim değilim açıkçası, yanıltmayayım.
Ben de hakim değilim, o yüzden konuşmayayım, ama hakemin Tiam'ı atmaması bizim ya bence Tiam kırmızı kart görmeliydi. Orada Erol Bulut hani bir ufak hata yaptıysa Tiam'ı çok fazla oyunda
Tutarken çıkartmalıydı. Aynen.
Ama onu da yani neden o kadar şey yaptığını anlayabiliyorum. Çünkü Samat'ta girdiğinde gördük ki yani hiç hazır değil. Onun dışında hakemin o penaltı kararı offside var çizgisini anlayamadım. Onun uzmanlarına Beinsports'ta tekrar bakacağız herhalde. Yani onları görmek lazım. Hakemi şöyle eleştirebilirim. Mesela golden önceki faal değildi. Yani bazen oynattı, bazen kesti. Mesela taç kenarında bizim Erol Bulut'un sarı kart gördüğü pozisyonda Ferdi'nin düşürülüşü var. Kendini bırakıyor ama sen bu pozisyonlara faal veriyorsun. Mesela penaltı pozisyonundaki itmeye faal veriyorsun. Geliyorsun diğer pozisyonda vermiyorsun. Yani bir standart olmadığı için, bir oyundaki hakemin bir standart olmadığı için oyuncular da şaşırıyor yani. Mesela Tisserand'a sarı kart gösterdi. Adam yani Tisserand böyle dirseğini çıkartmıyor. Dirseği zaten açık. İlk pozisyonda koymuş. Adam geliyor, yaslıyor ve çarpıyor. Sarı kart gördü. Yani dikkat ettim mi bilmiyorum.
Aynen aynen.
Çıkarken Tisserand çok ürkekti sarı kart sonrası. Şimdi hakeme güvenemediği için birçok pozisyonda çıkmadı bile yani. Şimdi bu oyuncuları çok bozuyor yani. Ama ne dersen maçın kritik iki pozisyonu Tiam'ı atmadı. Penaltıyı verdi. Bir şey diyemiyorum artık yani.
Aynen abi, şimdi ben bu maçla ilgili geçiyorum. Şu anda çok sıcak Twitter'da gelişmeler var. Ben sana hemen artık bunu söyleyeceğim. Çünkü sıcağı sıcağına konuşalım hazır denk gelmişken. Mesut Özil Twitter'da Arsenal'e tamamen resmi olarak veda etmiş. Açıklama yapmış ve şu anda herkes yani A-Spor'da falan çok kaynak mı bilmiyorum ama Ahmet Selim Kul falan da büyük harflerle Mesut Özil Fenerbahçe'de falan yazmış. Erzurumspor maçından sonra imzaya geleceğini falan yazmış. Sana bir Mesut Özil yorumunu da alayım. Mesut Özil olduğu gibi duruyor. Yani şu anda şu son dakikada herkes kesin olduğunu söylüyor.
İnşallah. Batuhan yani bunun üzerine ayrı bir program yapılır.
Yani Mesut Özil programı yapılabilir ama senden şöyle ufak bir ben Mesut yorumu istiyorum şu anda. Hazır yakalamışken, tam denk getirmişken konuş biraz.
Kafamdaki tek soru işareti dedim ya sana, 18 transfer yapılmış sil baştan olan bir takıma Mesut Özil'i pastanın çileği olarak koymak ne kadar doğru bilemiyorum. Ama bu biz Murat Aşık'la röportaj yapmıştık kanalımızda, podcast'inizde yayınlanmıştı. Orada zamanında Metin Aşık'ın Tanju transferi vardı. Tanju içeride de soyunma odasında filan da sorunlar çıkarttığından bahsetti. Takımla DNA'sının uyuşmadığından bundan dolayı başarılı olamadı. Yani başarılı oldu istatistiksel olarak ama şampiyonluk gelmedi. Takımda hep böyle bir sorunlar konuşuldu. Sakarya çetesi, Avoluz Aykut falan, oralara girmeyeyim. Ama orada mesela çok zor kararlar bunlar dedi. Babam da çok zorlanmıştı dedi. Biz yaşadım yani o dönemleri yaşadım. Şimdi Batuhan kafamda canlandırıyorum. Abi her şey olmuş gitmiş, şampiyon olamamışız ama Tanju o kadar büyük bir oyuncuydu ki. Ya ben dedim ki herhalde ben yine o riski alır yine alırdım. Yani Mesut Özil de çok büyük bir oyuncu. Onu Fenerbahçe formasıyla izlemek dünyalara bedel benim için. Burada kararı veren kişilerin, yönetim başkan, antrenör, sportif direktör, bu kararı veren kişilerin bu risklerin bilincinde olduğunu düşünüyorum. Bu riskleri de iyi düşün, yöneteceklerini, düşündüklerini için bu transferi yaptıklarını inanmak istiyorum. Bu şartlarda gelirse Fenerbahçe'de faydasız olmasına imkan ihtimal yok yani. Hani diyorlar ki nerede oynar, nasıl oynar, bu şekilde oynar mı? Her türlü oynar yani. Pelkas sola geçer, Mesut Özil oynar. İkinci forvet olarak Türkiye Ligi'nde çok rahat oynar. Yani serbest rolde oynar.
Çok
yeter
büyük kalite abi ya.
Yeter ki etrafına gerekli atletizmi, onda olan eksikleri yerleştir. Ve Fenerbahçe'de bu var yani. Bak yani Perotti, Mesut Özil filan sosa bunlar yan yana oynayamayabilir. Bazı şablonlarımız örtüşmeyebilir. Ama mesela Tiam, Samatta, Valencia,
Gustavo her türlü bunlarla oynar.
Yani bu bahsedilen takım gerçekten yani 3 pasta kaleye inebilecek bir takım.
Yani şöyle, o kadar karışık duygular içerisindeyim ki ben. Yani çok Mesut diyor. Yani Mesut diyorsun yani. Mesut ya yani Mesut'un gelmesini istemiyorum demek istemiyorum ki kesinlikle istemiyorum da değil zaten. Mesela ben Van Persie'nin geldiği dönemde ortalığı ayağa kaldırmıştım. Kesinlikle gelmemeli diye. Hiç istemiyordum. Tam da beklediğim gibi oldu. Mesut'a diyemiyorum böyle bir şeyi. 2 senedir oynamıyor. Yani futbol oynamıyor 2 senedir ki son pandemiden önceden beri Mart'tan beri hiç sahaya çıkmadı daha. Neredeyse 1 sene olacak. Yani 1 sene yakın süredir sahaya çıkmamış futbolcudan bahsediyoruz. Çıksaydı zaten Türkiye'de Fenerbahçe'de iş olur muydu? Olmazdı. Yani çok büyük yetenek. Ama yani nasıl bir kadroda Mesut'u koyarız, Pelkas'a yazık olacak. Pelkas kanatta olmuyor diyor. Sen söyledin abi. Şimdi diyorsun ki bak Mesut'u nasıl seviyorsan Pelkas'ı sola atarız falan diyorsun ama senin hiç istemediğin bir şey Pelkas'ın solda oynaması.
Aynen.
Yani, yani benim kafamdaki sorular bunlar ama Mesut'a hayır diyemiyorsun tabii ki. Mesut şu an bu maçta olsaydı dakika 70'ten sonra o kadar arıyorsun ki o kaliteyi. Yani tabii. Her şeyi açabilecek bir oyuncu. Yani ben açıkçası kafa yapısı olarak böyle bırakarak falan geleceğini öyle bir disiplin sorunu yaşatacağını zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Yani Mesut hayatını Türkiye'de geçirmek isteyen, eşinin Türkiye'de bir işin olmasını, takılmasını isteyen bir insan. Türkiye'de yaşamak istiyor. Yani Türkiye'de yaşamak istiyorsan yani Fenerbahçe'de sen kendini sevdirdiğin an ölene kadar burada seni abi kral gibi yaşarsın bu ülkede. Yani bu ülkede senin bir dediğin iki etmezler. Ama sen Fenerbahçe'de arıza çıkartırsan Almanya'da da yaşat. Şu an Almanya'da yaşaması da keyifli değil. Türkiye'de de keyifli yaşamaz. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi?
Aynen.
Yani ben Mesut'un buraya geldiğinde kesinlikle kafaca falan kendini salarak falan geleceğini hiç düşünmüyorum. Çevresinin de buna izin vereceğini düşünmüyorum. Yedek Acun olsun, Ali Koç olsun. Yani ben taktik kafa yapısı olarak kesinlikle sahada olacağını düşünüyorum Mesut'un. Ama fiziksel olarak vücudu buna el veriyor mu onu bilmiyorum. Çünkü vücut bazen istediklerini ele vermez. Görüyoruz Falcao'yu. Yani onu bilmiyorum. Vücudunun ne halde olduğunu çok bir fikrim yok. Ama heyecanlanmamak elde değil. Ben de heyecanlanıyorum. Ama abi yani kızabilirler belki bana ama ben Sokratis'i stoper olarak alınsın da Mesut olmazsa da olmasın derdim kendim. Bakalım hayırlısı diyorum yani ama heyecanlanmamak imkansız.
Ya inşallah Sokratis yani bu diğer stoper transferinden bağımsız gerçekleşen bir fırsat transferi olarak görüyor. Yani şöyle hani böyle şeyler çok dalga geçilir ama yani Mesut Özil'in direkt açıklaması var yani. Annem benim Türkiye'de oynamamı istiyor diye. Yani annesinin bir isteği. Yani çünkü ticari ve maaş olarak sezon sonunu beklese Mesut Özil hala Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde şu anki kazandığının kazanmasına imkan yok artık. O dönemler zaten o defterler zaten kapandı. Yani ben çok eminim ki bu pandemi süreci olmasa bu kadar şart bir araya gelse bile bu kadar talep annesinin babasının yedi ceddinin şeyi olmasa bile Mesut Türkiye'ye gelmez. Bir, bu pandemi süreci çok önemli. Bu yani böyle transferler fırsat transferleri. Fırsat transferlerini bence riske girilebilir. Yani kafamızda canlandırıyoruz. Gelirler belli, giderler belli. Mesut Özil'in Fenerbahçe'de forma giymesine imkan var mı? Yani Mesut Özil kalitesindeki bir oyuncunun. Bir, Türk olduğu için. İki, dediğim gibi ailesinin senin de belirttiğin gibi Türkiye'de oynaması, Türkiye'de yaşamasını istediği için. Üç, ticari yatırımları hayatının sonrası için. Yani futbolcular bir yaştan sonra futbolu bıraktıktan sonrasında düşünmek zorunda. Mesut'un da özellikle Arsenal'de oynamadığı dönemlerde buna yatırım yaptığını biliyoruz. İki, daha bugün ben canlı demeyeyim de yani bugün izledim. Arteta kendisi söylüyor. Bütün antrenmanların çok özel bir durumu dışında bütün antrenmanlarımıza katıldı. Ve antrenmanlarında yani antrenmanların başarılı isimlerinden birisi olduğunu söyledi. Yani Mesut Özil'in Arsenal'de oynamamasının sebebi sözleşmesi, verilen kontrat ve yönetimle ve hocasıyla yaşadığı başka problemler. Bu kadar şart bir araya geldiğinde Fenerbahçe onu ikna edip bunu getirme şansına sahipse bu transfer yapılır. Yani Netflix'te şeyin belgeseli var Maradona'nın. İzledim mi bilmiyorum.
Netflix'te şey, izlemedim.
Kolombiya'nın dip takımlarından, ikinci ligden yeni çıkmış takımlarından birisine antrenör geliyor. Şimdi dünyadaki hiçbir başka futbolu bilen adam Maradona'yı antrenör olarak getirmez. Ama o transferin başka getirileri var. Bu transferin de başka getirileri var, götürüleri var. Yani finansal olarak da getirileri olduğuna ben inanıyorum. Yani sadece Mesut'a 5 milyon euro verip sponsorla falan açığını kapatmak değil. Başka ya, Fenerbahçe markasına da katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsini artıya eksiye koyduğu zaman kararı verecek kişiler yönetimdekiler. Sana dediğimi, biraz önce dediğimi tekrarlıyorum. Mesut'un gelmesiyle oluşabilecek sıkıntıları giderebileceğine inanıyorlarsa, inandıkları için yani. Biz Ortega'yı da getirdik ama hocasını Laurent'tı, oynatmadı. Yani Ortega'ya ben istemiyorum dedi ve Ortega'yı yedek bıraktı, oyundan aldı. Bir sürü şey yaşadı. Yani o dönemi hatırlayanlar bilirler. Aynı şeyleri yaşamayacak. Yani Erol Bulut, ben Mesut Özil'i bu takıma monte ederim. Siz yeter ki onu bana getirin dedikten sonra gerisi çözülür.
Abi şunu ekleyeyim. Fenerbahçe'nin Twitter'da 7,8 milyon takipçisi var.
Aynen.
Mesut Özil'in 25 milyon takipçisi var. Yani dünya çapında tabii geldiğinde isim marka anlamında da reklam anlamında da tabii ki de çok büyük artısı olacak. Ya vallahi ben çok fazla açıkçası Mesut'u böyle yönetir miyiz yönetemez. Umarım senin dediğin gibi o kadar profesyonel düşünüyorlardır. Gelsin de Mesut ne olursa olsun bakarız kafasında olduklarına daha yakınım
Değil aynen.
açıkçası ben. Ama
İnşallah.
sen yani umarım öyledir. Ben merak ediyorum tabii çok heyecanlandırıyor. Rakiplere de tabii psikolojik olarak abi düşünsene şimdi sen Fatih Terim'sin. Transfer yapamıyorsun doğru dürüst. Rakibin senin önünde bir de üstüne çok ihtiyacı olmasına rağmen Mesut getiriyor. Ne yaparsın? Yani sizi bozar yani. Rakibi de bozacak bir transfer bence. O yönü de var. Sahada yapacakları tabii çok önemli. İnşallah hayırlısı olur Fenerbahçe için. Başka
İnşallah ya.
beklemek istediğim yani pazartesi günü Erzurum maçı var. Ufaktan bir Erzurumspor ligin sonuncusu gibi görünüyor ama ben söyleyeyim Erzurum öyle ligin sonuncusu olacak bir takım görünümü de şu an değil ki Mesut Bakkal geldi. Biraz sıkıntılı bir
Evet.
hocadır. Büyük maçlarda da ters gelebilen bir antrenör. Başakşehir maçında da çok dirençli bir oyun ortaya koydular. Ben izledim maçın bir kısmını. Hepsini izleyemedim ama 1-0 Başakşehir kazandığı maç zor bir maç oldu. Kolay bir maç olmadı. Pazartesi 4'te 1 derece 2 derece havada Erzurum'da bir maç oynayacağız. Oldukça zor bir maç bence.
Yani şöyle söyleyeyim. Ligin şu an en çok övgü alan takımı Gaziantep. Ligin kadrosu olarak en çok övgü alan takımı Başakşehir. Başakşehir'i gerçekten çok zorladı. Başakşehir'in durumundan dolayı, Başakşehir'in formsuzluğundan dolayı zor bir, yani Başakşehir'e bayağı sorun çıkarttılar. Yenildiler. 1-0 yenildiler. Antep'ten puan aldılar. Bize burada 3 atan Yeni Malatya'yı, değil mi? 3 mü atmışlardı?
Hayır,
Yani biz burada
evet. Yine Malatya'yla
Yeni Malatya'yı yendiler.
da aynen.
Şimdi bir çıkışta Mesut Bakkal'la bir çıkışta oldukları çok aşikar. Ama dediğin gibi yani maçın saati şeyi falan çok sıkıntılı. Bir de
Yani pazartesi 4 abi yani işte.
maça atanan hakemler de bugün zaten TT falan oldu.
Evet.
Mete Kalkavan, ondan sonra VAR hakemi falan. Yani çok böyle şey yani kazaya uğramaya çok açık bir maç.
Ben
Ama
tam onu
dediğim gibi
söyleyecektim.
yani
Bence abi şampiyon
aynen
tabii
yani.
ki de çok var ama
Şampiyonluk yolunda
şampiyonluk
çok kritik bir viraj yani.
evet yani çok büyük bir mesaj maçı bence kilit bir maç. Puan kaybının yüksek olma ihtimalini görüyorum ben açıkçası. Umarım
Yani
yanılırım. Bakalım.
mesela şöyle fikstürüne şöyle bakıyorsun. Erzurum 3 puan yazıp geçiyorsun ya. Yani
Yazar.
Alanya'yı, Başakşehir'i, Kasımpaşa'yı, Alanya'yı yenip Erzurum'da puan kaybetmek çok acı verir. Çünkü peşinden Ankaragücü ve Sivas'ı oynuyoruz. Bunlar hani Ankaragücü özellikle iyice yükselen bir form grafiğine sahip. Yani hata yapma payımız varsa bunu Erzurum'da yapmamak lazım. Çünkü daha dişli takımlara karşı oynayacağız. Yani
Aynen
Erzurum
abi.
maçı bu 3 maçlık güzel performansın artık son
Taçlandırma
nedeniymiş.
maçı.
Toplantısı
Aynen
yapmak
öyle.
yapmalı yani takım.
Aynen abi katılıyorum sana. Yaklaşık 40 dakikayı 45 dakikayı da geçtik. Başka eklemek istediğim şey var mı?
Valla başka eklemek istediğim şu var. Batuhan, maçın son bölümü yani bayağı kalbimi, tansiyonumu, yüreğimi ağzıma getirdi. Az kalıyor yani. İçine içine yaptı derler ya, öyle geçti. Yani inşallah böyle anlar yaşamayız. İnşallah rakiplerim yani bu duruma getirdiğimizde kapıyı kapatırız. Fenerbahçe genetiği bunu pek başarabilen bir takım değil ama inşallah sezon sonuna kadar yani Tabii ki kötü ve zorlu maçlarımız, kötü oynadığımız, mağlup olacağımız, puan kaybedeceğimiz maçlar olacak ama yani takımı, rakibi bu ana, bu hale çevirdiğimiz maçlarda kapıyı kapatmasını başarmalıyız. Belki de o adam Mesut'tur, ha ne dersin?
Olabilir abi. Ben de şunu söyleyeyim son olarak. Bu maç belki de 2-2 bitecekti ve 2-2 bitseydi şu anda Ersun şey şu anda Erol Bulut için dar ağacı falan oluşturulacaktı. Ben de biraz ona üzülüyorum. Keşke şu maç 2-2 olsaydı bile çıkıp Fenerbahçe çok doğru bir oyun planıyla doğru bir oyun oynadı. Daha iyi gidebiliriz inancında olan bir taraftarımız olsaydı diyorum.
Ama yönetimin buna inandığını düşünüyorum sanki. Yönetim o eşiği geçti diye düşünüyorum.
Geçtik bakın. Abi. Allah'tan o uçurumu geçtiğimizi ben özellikle Antep'e yenildikten sonra bir değişim olmaması Başakşehir maçında bize çok yardımcı oldu. Kazanmamış tabii ki de. Aynen. O uçurumu geçtik. İnşallah Erzurum maçıyla birlikte bu 3 maçlık galibiyet serisi devam eder. Pazartesi günü zaten maçtan sonra tekrar birlikte oluruz. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.